Ayrım 3. Yağmur Akşamları. Selim İleri. Sayfa 32. Gökyüzü yıldızlarla dolu. Füsun Akatlı'ya. Şişli'deki çatı katına taşındığımda Nedim Günsür'ün bir dizi güzel resmini birdenbire hatırlamıştım. Şehrin giderek çoğalan damlarında yine giderek çoğalan televizyon antenlerine, çağın bu ucube mızraklarına takılıp kalmış, rengarenk ama hepsi yırtık, yırtılmış uçurtmalar. Kuyrukları parçalanmış, çıtaları çarmıha andırıyor. Bu resimlerle geçmişte sanatçının sergisinde karşılaşmıştım. Sonra dergilerde, kitaplarda karşıma çıktı. Şimdi belleğimde yaşatmaya çalışıyordum. Zaten birçok resim öylece belleğimde yaşatmaya çalışıyorum. Birçok çatı görüyordum. Uçsuz, bucaksız çatılar. Terasa çıktığımda tek düze, bunaltıcı bir görünüm. Aşağıda kesişen sokaklar, sıra sıra otomobiller, bakkal, kuru temizlemeci, çöp bidonları. Bir iki zavallı cılız ağaç. Başımı kaldırdığımda her biri ayrı hikayeler söyleyen çatı katları. Israrla gözlerimi ayırmaksızın bakardım. Sisposa benzetiyordum kendimi. Bundan sonrası böyle. Hep aynı, hep aynı görünüm, hep aynı hayat, hep aynı hayal kırıklığı. Gerisin geriye, içeriye dönüyordum. Bir şey değişmezdi. Pencerelerden gördüklerim de çatı katlarıydı. Üstelik çatılardaki antenler uçurtmasızdı. Çatı katı hepi topu iki odaydı. Daracık mutfak, daracık banyo. Antre denilebilirse iki adım atamayacağınız antre. Banyo aralığa bakardı. Penceresinin camı buzlu. Birsen Hanım eski ev sahibesi taşınırken şofbeni alıp götürmüş. Yenisini alacak gücüm yoktu. Yazın soğuk suyla yıkandım, kışın su ısıtarak. Mutfak terasa bakıyordu. Pencere yüksekte olduğu için yalnızca damları, kiremitleri, uçurtmasız antenleri, gökyüzünü görürdüm. Öylesine cüce, basık ve ufuksuzdu ki her şey. Gökyüzüne ihtiyacım vardı. Bazen kuşlar geçerdi, güvercinler, kargalar, Şişli'nin bedbaht martıları. Tek tük kumru, tohum ekmek kırıntısı peşinde serçeler. Hava kararınca güvercinler çatı aralarına sığınıyor, martılar damlarda bekleşiyordu. Bekleyişti. Sabahı mı, denizi mi, martıların neyi beklediğini hiçbir zaman çözemedim. Akşamla birlikte kumrular kaybolurdu. Bir iki kez çok uzaklarda leyleklerin gidişini görmüştüm. Burada benden önce oturan bir sananım mutfağın kapısını çıkarttırmış, dar ev boğmuş olmalı. Ben de taktırmadım. Terasta duvara dayalı duran kapının ahşabı şişmiş, kabarmış, pırtlamıştı. Yağlı boyası pul pul dökülmüş. Orada yıllarca durdu. Ne attım ne onartıp taktırdım. Her gün biraz daha işe yaramaz oluşu canımı yakardı. O can yakıştan ben hoşlanıyordum. Kapısız mutfakta küçük oturma odası adeta iç içeydi. Oturma odasından sözüm ona yatak odasına geçilirdi. Sözüm ona diyorum çünkü bu odada yatağım, gardırop, sığmayan tel dolap hep bir arada dururdu. Tel dolapta dosyalar, gazete, dergi kesikleri, sonu getirilmemiş yazı artıkları, başucumda komodin. Eskilerden kalma eşyayı büsbütün gözden çıkaramamıştım. Arada bir uğrayanlar, yaşadığım evi ilk kez görenler, o eşyada geçmişin inceliklerini yakalamak isterlerdi. Yazar olduğum için herhalde. Ölüme bakardım, donuk, bıkkın. Sevdikleri yıpranmış örtülerdi. Tırtıklaşmış kenarlarıyla eski tabaklar, yatak odasında çok ilginç buldukları tel dolap. Kırığı yapıştırılmış vazo, porselendi vazo, kupa şeklinde lacivert, göbeği çiçekli. Tozarmış bir dünyanın artıkları. Her şey bakımsızdı, göçmüştü. Merak ediyorlardı, aileden mi kalma? Evet, annemin çeyizindenmiş bu büfe. El işi mi? Yıprak örtüdeki alacalı bulacalı papağanı soruyorlardı. Evet, anneannem işlemiş. Aslında iki taneydi. Papağanlar birbirlerine bakıyorlardı. Perde olarak işlenmiş. Çalgılı kutu. Açınca balerini de var mı? Hayır. Kurunca sadece La Paloma çalıyor. Beni antik avcısı sananlar da vardı. Aynayı kule dibinden mi aldın? Yazık. Çerçevesinin kenarı kırık. Koltuklar, iskemliler, yemek masası, yazı masası, iki sehpa, büfe, öteki ıvır zıvır. Çatı katına Teşvikiye'deki evden benimle birlikte geldi. Oturma odasının cephesi boydan boya camdı. Alüminyum çerçevesi kışları buz gibi soğuk, yazları alev alev. Yazı masamı boydan boya camın önüne koymuştum. Odanın handi ise yarısını kapladı. Taşındıktan sonra hemen çalışmaya başladım. Yazabiliyordum. Oysa Teşvikiye'deki evde son dönemler tek satır yazamaz hale gelmiştim. Yıkılış, içsel çöküş ağır basıyordu. Uzun bir öykü yazıyordum. Gençliğin sonunu dile getirmek istediğim. Yazarken nedense hep Nerval'i düşünürdüm. Perdeler çoğu kez açıktı. Gün batımını seyretmek hoşuma giderdi. Uzun akşamlar yaşadım orada. Yazı masasının başında ezgin, içime kapanmış ısıllığı dinleyerek. Gün batımını seyretmek avuturdu. Gökyüzü maviliğini usul usul kaybeder, koyulaşır. İhtiyacım olduğu halde gökyüzünü fazla göremem. Çatılar örter ama uzaklarda hala soğuk mavi bir çizgi, beyaza yakın limon küfü dalgalanışlar. Git git pembeleşen son kızartı. Çizginin deniz olduğunu düşlerdim. Akşam beni daima etkiledi. Denize açılıp gitmekti. Fakat hiçbir zaman gidemedim. O günlerde alıp başımı gitmek isteği daha çoktu. Sonra yıldızlar belirirdi. Şurada sanki az ötede parlayarak. Düşlediğim deniz sona erer. Teraslara karanlık çöker. Derken bir evin ışığı yanardı. Sokağı, semti, insanları keşfetmemiştim henüz. Karşı apartmandaki komşumla henüz göz göze gelmemiştik. Yalnızca gökyüzü ve akşam. Bu eve ilk kez bir kış mevsiminde geldim. Mimar bir arkadaşımla birlikte evi görsün istiyordum. Gazetede satılık ilanını okumuştuk. Şişli'de kelepir çatı katı, okazyon. Hem kelepir hem okazyon. Sarakaya alıyorduk. Oysa koşullar şakalaşmak için elverişli değildi. Teşvikiye'den bir an önce ayrılmak zorundaydım. Gençliğim bitmişti. Yeni bir eve taşınmak, adresini yok etmek. Ama yalnızca adresini mi? Kaygı içinde, bazı anıları silmeye, ortadan kaldırmaya, yok etmeye çalışıyordum. İmkansızın ardında. Hayatımın bir dönemini kapattığımı biliyordum. Gençliğimin sona erdiğini biliyordum. Hatırasız başlarsam, orta yaş daha iyi geçecekti. Bir sanı, bir özlem, ev değiştirmek. Maddi imkanlarım ancak böylesi bir eve almaya yetebilirdi. Günlerce orada burada Kurtuluş'ta, Feriköy'de, eski semtim Cihangir'de, Beşiktaş'ta, Yıldız'ın ve Şişli'nin sadece arka sokaklarında bodrum katları, giriş katları, dikçe merdivenden inersin bodrumlar, çoğu kez kapıcı dairelerine bitişik. Gün ışığı görmez hiçbiri, iç karartır bodrumlar. Sahiplerinde satamayacaklarının endişesi, yorgun insanlardı, sonra yoksul. Yıllarca didinmiş, buralarda oturmaktan suçluluk duyar gibiydiler. Onur kırıklığı ya da bana öyle geliyordu. Yüzlerinde utanç, özür dileyiş. Sanki böyleydi, kahroluyordum. Evlere yapışıp kalmış bir koku, havasızlığın ağır kokusu. Dolaştığınız odalarda geçip gitmiş zamanın eziyetinden, cefasından, yoksunluk ve ümitsizliğinden konuşan eşya. Daima eski, ucuz, ne kadar temizlense kirliğin işçesine, en çok da buruşuk, ensiz perdeler dokunaklı. Yaşı anlaşılamayan bir kadın perdeleri düzeltmeye çalışırdı. Bazen terk edilmiş garson yerler. Bir döşek kalmış. Hemen hissedersiniz. İstek hala inildir. Lavabonun musluğu şıp şıp damlar. Burada nasıl oturacağım? Burada nasıl yaşarım? Sorar ve utanırdım. Şişli'deki o ev akşam saati gözüme hoş göründü. Aylardan Şubat'tı galiba. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Karla karışık. Sokaklar soğuk, ıslak, ev sıcaktı. Başkaları da görmeye gelmişti evi. Asansör olmamasından yakınan yaşlı karı koca, bir anne kız, bekar olduğunu sık sık tekrarlayan bir adam 40 yaşlarında. Hepimiz bir arada. Tiyatro sahnesindeki aktörler gibiydik. Sonradan kış günleri donduğum çatı katını onlar ısıtmıştı herhalde. Mimar arkadaşım yalıtım gayet iyi diyordu Şubat akşamı. Kıklık bekar terası dolaşmak istedi. Bir sananım yol gösterdi. Alüminyum kapının sürgüsü zorlukla çekiliyordu. Sonra da öyle kaldı. Yaptırtmadım. Biz de terasa çıktık. Taşlar ıpıslaktı. Hava iyice kararmış. Gökyüzü adeta siyah. Dönüp eve baktığımda tatlı, alaca ışıklar. Esmer pembelik. Mimar arkadaşıma gördüklerimizin en iyisi dedim. Ya da buna benzer bir söz fakat hala kararsızdım. Yağmur altında durarak çatı katının içerisinde esmer pembeliğine kapılmış. Buraya yerleşmek, burada yaşamak. Biten gençliğinden kurtulacaksın. Saplantılar yine yakama yapışıyordu. Anıları sileceksin. Anılardan iz kalmayacak. Yaşanmış, noktalanmış her şeyle son bağları da koparacak. Bir kez daha başlayacaktın. Rüyalardaki haykırışlar, haykırarak uyanmalar dinecekti. Öldürülmüş yaşıtlarım, sağ ve sol, darbeler, yaktığım Marx, Lenin kitapları, upuzun gece dinecek miydi? Şüphe usul usul yaklaşıyor, sokuluyor, itiraz etmeye çalışıyordu. Onu silktim. Ölüm rüyalarından kurtulacaktım. Hem sonra yazmam gerekiyordu. Hayatımı bugüne kadar yazarak sürdürmüştüm. Başka uğraşım yoktu. Bildiğim, yapabileceğim başka bir iş yoktu. Olsun da istemiyordum. Sığınak burası mı? Adam yaz mevsiminde diyordu. Çiçeklerle donatılırsa muhteşem olur bu teras. Teras gerçekten büyüktü. Şuraya bir şezlong atılır. Mimar arkadaşım söylemişti. damdan terasa pergola indirilir. Pahalıya çıkmazmış. Hatta küçük bir çam ağacı, insan bekar olunca böyle şeylerle oyalanıyor. Çoluk yok, çocuk yok. Yağmurda ıslanıyorduk ama aldırmıyorduk. Hayallere kapılmıştık. Kocaman toprak saksılarda bitkiler, çiçekler, çam ağacı, şezlong, kasır koltuklar, pergola. Aklım yatıyordu. Hoş bir mekana dönüşebilirdi çatı katı. Anne kıza, bekar adama artık düşman. Düşmanlarım gözüyle bakıyordum. Ev benim olmalı. Bundan sonraki zamanı huzur içinde geçirecektim. Öldürülmüş yaşıtlarımı unutmuşum. Önce teras düzenlenecek. Belki bir de limon ağacı. Önümüz ilk yaz. Hasır koltuğuma gömülüp kitap okuyacağım. Kendimi yazılarıma vererek geleceği, yaşamı, orta yaşı korkusuzca esenlemek. Bekar adam, iğne yapraklılara kış vız gelip tırıs gider diyordu. Yılbaşı günü de bir de bakmışsınız çam ağacına kar yağmış. Bense evet yazın güzel olur dedim. Kış geçip gitmişti işte. Müzik sesi de uydurmuştum. İçeriden pikaptan gelecekti, eski pikaptan, hırıltılı ses yükselticilerden. İtalyanca şarkılar, Piyol, Come Hai Fatto, akordeon sesi, Domenico Modugno'nun şarkıları. Yaza öylesi yaraşır. Karşı apartmanın çatı katında bir ışık yandı, söndü. Önünde küçük, dar balkon, ışık tekrar yandı. Balkon mu? Teras denmez mi diye düşündüğümü hatırlıyorum. Pancurlar hafif eğik. Süzülen ışıkta gölgeler uzayıp kısalıyordu. Galiba yapraklar, yaprakların gölgeleri. Rüzgarın ve yağmurun hırpaladığı yapraklar. Kenara çekilmiş saksı. İçeriye girdiğimde İrsan Hanım ana kıza çay ikram ediyordu. Yeni demledim. Siz de içer misiniz? Islanmışsınız. Paltonuzu çıkarsanıza. Sanki misafirliğe gelmiştik. Gülümsedim. Zahmet etmeyin. Ne zahmeti? Çayı sizler için demlemiştim. İrsan Hanım konuşkandı. Bu ev Uğur getirdi bana. İnşallah alana da getirir. Teneke kutudan çörekler, kurabiyeler çıkarıyordu. Çalıştığım için 6'dan sonra gezilebilir diye yazdım ilanda. Gündüz evde olamıyorum ama artık olacağım. Evlendim, İstanbul'dan ayrılıyorum. Artık çalışmayacağım. İkinci evliliğim. Kocam, ikinci kocası başka bir şehirde yaşıyormuş. Hangi şehirde unuttum. Birsen Hanım'ın hangi şehre yerleşeceği, yerleştirme aklımdan çıkmış. Ne var ki 5 kat merdivene yaşlarının el vermediğini söyleyen karı kocayı, suskun ve çekingen anne kızı, terası çiçeklerle donatmak isteyen bekar adamı unutmamışım. Yaşlı kadının kahverengi, kunduz kürkünü bile hatırlıyorum. Bir daha hiçbirini görmedim. Tapuda anahtarı teslim aldıktan sonra Birsen Hanım'ı da. Ekselcioğlu sokağına taşındığımda Nisan ortalamıştı. Çatı katının en güzel zamanları Nisan'dan Haziran sonuna kadar sürer. Bir de sonbaharı güzeldir. Hele sonbahar uzun sürerse bazı yıllar pastırma yazında ev hala sıcacıktır. Işıklar uysal, terastaki bitkiler mevsimi yaşıyor. Gündüzler daima ılık ve hafiften ürperten gün batımları, serin geceler. Çatı katının güzel zamanları belki böyle özetlenebilir. Çalışma koşuma gidiyordu. Var olmaktan mutluydum. Beni bekleyen kavurucu yazları, bir türlü ısınamadığım kış günlerini henüz bilmiyordum. Bununla birlikte ilk gece evi adam akıllı yadırgamıştım. Daracıktı. Durmadan bir şeylere çarpıyordum. Eşyayı tam yerleştirememiştik. Kitaplar kolilerde. Yazı masamın üstü tıkış tıkış. Tül perdeler kısa gelmiş. Yeni perde yaptırmak gerekiyor. Fakat parayı nereden bulacağım? Getirdiğim eşya bu ev için fazlaydı. Herkes gittikten sonra tuhaf bir pişmanlık duydum. Eşya sığmayacaktı. Bu eşyayı ne yapacak? Gece uykuyla uyanıklık arası o rüyalar. Çığlıklar işitiyordum, ölüler. Bu kez öldürülmüş yaşıtlarımın haykırışlarına, bir zamanlar sevmiş ve yitirmiş olduğum insanların çığlıkları da karışıyordu. Onlar ölmemiştiler fakat rüyada, kabusta ölüydüler. Çok uzaktan haykırıyorlardı. Çığlıklar birer yankı. Onları göremiyordum. Sadece vaktiyle sevmiştim. Rüyalar hayatımın dökümüydü, biten gençliğimin. Bana öyle geliyordu. Sonra hep iniş, hep düşüş. Önümde, gelecekte, sabaha karşı büsbütün uyandım. Bir iki gün içinde eve ısındım. Eşya itiş kakış yerleşti. Tül perdeler takıldı. Büyük camlarda kıpkısa kaldı. Şimdilik bilinmeyen bir adreste olmaktan hoşnuttum. Pergola yapılmıştı ben taşınmadan. Ama teras çiçeksiz, bitkisizdi. Hayal edilen teras değil. Çiçeklerle donanmış muhteşem teras değil. Teşvikiyeden, balkondan getirdiğim 3-5 saksı. Sağa sola yerleştirmiştim. Küçüklerde kaktüsler, büyük saksıda kırmızı karanfil. Güneşe sevineceklerini sandığım kaktüsler çabuk öldü. Bir ayrılık şarkısı. Karanfil için zaten güneş ister demişlerdi. Pergolanın altına gölgeye koymadım saksıyı. Yeşiline kül rengi karışmış yaprakları Göverir, dalları uzar, çiçek vermemekte diretirdi. Hem de kaç yaz, kaç yaz kırmızı karanfillerin açmasını bekledim. Orta yaş, bütün umut kırıcılığıyla, karanfiller çiçekler esirgeyerek çıkagelmişti. Düşlediğim yeni hayat bir çözülüştü, öyle oldu. Tekrar aşık olacağımı ummuş, kimse tarafından sevilmemiş, kimseyi sevememiştim. Eski bir kabımda eski aşk şarkıları dinledim, üzüldüm, hayaller kurdum. Bırakıp gidenler dönmedi, beni yapayalnız bırakarak. Rüyalarda onlara acımıyordum artık, kanmıyordum. Sesleri, çığlıkları, kimse dönmeyecek sana, kimse gelmeyecek, kimse olmayacak. Sonra karanfil kıpkırmızı çiçeklerini açtı. Aşkın olmayacağını anladığım mevsim. Yalnızca orta yaş eşiği değil, bir daha aşk olmayacaktı. Yapraklar başaklar oluşturur derken karanfil fışkırırdı. Alay edercesine, fışkırır fışkırmaz birçok ahşap evin balkonunda penceresinde görmeye alışık olduğumuz saksı karanfilleri. Aşk yeniden gelecekmişçesine. Aşk. Kime, neye? Sonbaharda hala çiçek açıyordu. Sonbaharın geçmesini aldırmayarak çiçeklerini sürdürdüğü bir mevsim. Büyük saksı içeriye almıştım. Kıpırdayacak yer kalmamış oturma odasına, camın önüne. Orada sıcacık bir limonluktaymışçasına. Bütün kış kıpkırmızı karanfille durdu. Keskin kokusunu fosur fosur sigaralarımın zift kokusu bile bastıramazdı. Gizli gizli konuşuyorduk birbirimizle. İyi geceler, günaydın. Peride Celil'in ağacındaki gibi. Ağaç o zaman yayımlanmamıştı. Yine de konuşuyorduk. Aşk gelmeyecek. Bugün daha esin değil mi? Yarın kar duracak. Aşk ikimize de gelmeyecek. Yeni bir karanfil mi açıyorsun? Toprağın kurumuş. Allah rahatlık versin. Hemen 10 Nisan sonu, kaktüslerden boşalan saksılara kadife çiçekleri ektim. Kızıl kahverengi çiçekler, çok cılızdı, can çekiştiler, bir daha denemedim. Kanlıca'da yol üstündeki seradan hercai menekşeler almıştım. Patlıcan moru ve uçuk eflatun, her iki cinsin ortası kavun içi çalar sarı. Yaşamaları için bahçıvan ne söylediyse yaptım. Çiçekleri yaprak yaprak döküldü. Kapıcının karısı bazen çamaşır asmaya terasa gelirdi. Yan tarafa, gözümün pek ilişmediği, izin istemişti. İsteksiz, isteksiz, pek demiştim. Bitkilere, saksılara şaşırarak bakıyordu. Çiçekleri seviyorsun, dedi bir gün. Ne kadar meşhur bir yazar olduğumu bilmiyordu. Çiçekleri seviyorsun ama onlar seni sevmiyor. Güldü, başını iki yana salladı. Çamaşır asmaya geldiğinde bir daha terasa çıkmadım. Sokaktan kopardığım, suda kök verdirdiğim sarmaşık büyüyecek, terasta duvarları saracak. Yeşil yapraktan duvarı görür gibi oluyordum. Sonra güzün. Sarmadı. O da hep cılız kaldı sarmaşık. Üstelik kocaman toprak saksı da. Bahardan bahara toprağını değiştirdim. Yarar sağlamadı. Belki tırmanmak için bir gövde arıyordu boş yere. Bitişimde oturan, beni herkesi gözetleyen Sırrı Bey'le ve Cihe Hanım, öğretmen emeklisi miydiler o karı koca, sarmışığı keşfettiklerinde telaşa kapıldılar. Ve Cihe Hanım, sarmışık duvar celladıdır, dikkat edin, dikkat edelim, dedi. Çengellerini geçirir, duvarı usul usul göçertirmiş. Zaten eski apartman iftiraydı. Sarmaşıkları hep böyle iftiralar atılır. Ertesi yaz sonu sarmaşığım şemsiyemsi, yeşil, boynu bükük çiçekler açtı. Sonra birdenbire yaprakları sarardı, kurudu. Pergoladan söz açmak isterim, gölgelikteki bitkilerden. Kapıcının karısını haklı çıkaran bir şey olmalı. Bitkiler orada, gölgede beni sevmedi. İnsanlarla bitkiler arasındaki duygu alışverişine galiba inanıyorum. Pergola pek ahım değildi ama sağlamdı. Dört kalın direk üstünde. Uzar gider gölgesi, günün mevsimin değişken ışıklarıyla. Çam ağacındandı. Mısır çarşısından alırken satıcı gölgeye düşkündür demişti. Süpürge otunu pergolanın altına özenle yerleştirdim. Adamın söylediği gibi haftada iki kez suluyordum. Süpürge otu o mevsim yaşadı. Açık yeşil yapraklarıyla serviye andırıyordu. Tohumlarını sakladım. Bir iki yıl daha boy verir gibi oldu ama yaşamadı. Pergolaya kahkaha çiçekleri tırmansın istiyordum. Tohumlarını Tokat'tan getirmiştim. Askerliğim bittiğinde avcı er eğitim taburunun bahçesinden topladığım tohumları törpülenecekmiş, törpüledim. Oyalıyordu, bahçecilik oynuyordu. Yeşil ve kalp biçimi yaprakları göveriyordu. Mor ve eflatun çiçekleri gün ağrırken açar, sabah çok erken, gün ağrırken kalkıyor, küçücük. Fonograf borusu çiçeklerini açtı mı diye bakıyordum. Bazen açardı. Öğleden sonra o tek tük çiçekler kapanıyor, büzüşüyor. Akşamleyin çoktan ölüp gitmiş. Yarın sabah yenisi açar mı? Pergola'ya soruyordum. Pergola kayıtsızdı. Kahkaha çiçeği yarın sabah açmazdı. Günler geçer, açmazdı. Bir sürede zambakgillerden, inci çiçeğinden umutlandım. Şubattan Mayıs'a kadar çan çıngırak, yeşilimsi beyaz çiçekler açacakmış. İyice gölgeyi severmiş, tam pergolalık. Çengelköy'deki seradan getirir getirmez doğru pergolanın altına. Eğrelti otuyla birlikte olmayı severmiş. O da yanı başında, eğrelti otu. Gel gelelim, inci çiçeği beni ve çabalarımı reddediyor. En son da eğrelti otu soluyor. Bahçıvanlık, bahçecilik oyunundan aşağı yukarı yenik çıktım. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in hayatımızı zapturapta alıcı en yeni sözlerini yazıyordu gazete. Bense Tutankamon'un mezarını düşünüyordum. Mezar bulunduğunda ve tabut açıldığında Tutankamon'un alnı kır çiçeklerinden bir çelenk örtüyormuş. Kır çiçekleri hala rengarenkmiş. Tüylerim ürperiyordu çünkü 1000 yılın yalnızca bir an olduğunu hissediyor. Daha dün mezara bırakılmış bu matem çiçeklerinin solmamışlığına esleyip gidiyordum. Daha dün, daha demin Tutankamon'un bedeni mumyalanmış. Bomboş bir ev gördüm. Yazı makinesinin başındayken karşı apartmanda yine çatı katı, bomboş, ıssız. Satırlar, cümleler, sayfalar, bocalayarak, kaleme getirdiklerimden çoğu kez güvensiz, handi ise pişman. Olmuyor, olmadı, yazamadım. Başımı kaldırıp bakardım genç kadının oturduğu evde. Gündüzleri genç kadın görünmüyordu ama evde sanki biri vardı, boş evde. Pancurlar daima hafif eğik, yarı kapalı, perdeler çekik. Peki ama gündüzleri kimdi evde yaşayan? Boş ev dedim değil mi? Hayır, eşyası yerli yerinde. Issız, insansız demek istedim. Gündüzleri kimdi? Vecihe Hanım'la Sırrı Bey'e sorsaydım, o yalnız kadının hayatındaki erkeklere dair koskocaman bir soy kütüğü çıkarabilirlerdi. Sormadım. Bence evin bir ruhu vardı. Küçük teras, balkon yerine küçük teras diyordum epeydir. Bir köşede, terasa açılan kapının yanında tek saksı, yapraklar, adını bilmediğim bitki. Gördüğüm buydu. Akşamları genç kadın terasa çıkardı. Gördüğümü yazamıyordum. Yalan yazıyordum. Öyle bir çatı katıymış ki her yanını sarmaşıklar kuşatmış. Gür sarmaşıklar, yaprakları kalp biçimi ve koyu yeşil. Ayrıca sarmaşık gülleri. Üstelik hangi topraktan beslendiği belirsiz sarmaşık gülleri. Dört bir yanı sarmış. Yazıyordum. Nisan sona ermişti. Mayıs'ın kaçı? Haziran'a kaç gün kaldı? Sabahlar biraz daha ısınmış. Ne var ki bunaltıcı yaz çıka gelmemiş. Sıcaklardan yakınmıyordum. Farklı bir rüya gördüm. Haykırışsız, çığlıksız, ölüler, yitirilmiş kişiler yok. Karşı evin akşamı gecesiymiş. Hayaletler dolaşıyormuş. Daha doğrusu tek bir hayalet, belirgin. Ben. Fırtınalı bir gecede uyanıyormuşum. Şimşekler çakıyormuş art arda. Burada kendi evimdeyken karşıdaki küçük terasındaymışım. Sarmaşık gülleri yaprak yaprak dökülüyormuş. Şimşeklerin aydınlığında evin içini görüyormuşum. Her şey mahvolmuş. Komşumu ilk o günlerde görmüş olmalıyım. Haziran geçerken, öykü mü, roman kırması mı ne yazdıysam o sona ererken. Yağmurlu, karla karışık Şubat günü, belirip biten gölgeyi saymazsam. Akşama doğru kuşların sesi duyuluyor, arıların vızıltısı. Arılar çiçeklere geliyordu. Sokağımda bahar günleri sona ermemişti. Terasa çıktım. Gözümü yoran onca yapı, damlar, çirkinlik, çinko, eternit çıkmalar. Uçları kıvrık kavruk naylonlar serilmiş. Koca Mansur'dan başlayarak uzayıp giden bu ara, arka sokaklarda yüzlerce dam, tozlu kızıl kiremitler, televizyon antenleri, alacaları büsbütün kül rengi güvercinler. Birçok terasta nice zaman iplerde asılı kalmış çamaşırlar, su ya da gaz bidonları. Her yağmurda biraz daha eskiyen o tahta sandık, üst üste yığılmış döküntü, paslı merdiven. Yayları fırlamış, eprik koltuklu bütün görünüm. Kalbim ise şefkate ve duyarlılığa çıktı. Her birini seviyor, her biri için sevecenlik. Yüreğime nereden aktığını çözememiştim bu iyilik, bu iyimserlik. Genç kadını gördüm, küçük terasına saksılar taşıyordu. Onu köhnelikler, köhnemişlikler ortasında fark ettim. Bitişiğindeki terastaydı kirli plastik bidon. Bir sonrakinde koltuk. Çinkolarda naylonlar ama onunkine gizemli bir bahçe taşınıyordu şimdi. Besbelli yaz bahçesi. Daha düne kadar orada da tek bir saksı dururken şimdi her yerde irili ufaklı saksılar. Komşum onları tül perdelerin gerisinde gizliyormuş meğer. İçeri girip çıkıyordu, yüzünü pek göremiyordum. Sonra onun yalnız olmadığını hisseder gibiydim. Kimseler yok ondan başka. Anlıyordum, evin ruhu. Evin ruhu, gelmesiyle geçmesi bir olan seziş. Büyülenerek, küpe çiçeklerini, tavşan kulaklarının pembesini, siklamenini, derinden duyulmuş sevgiden olsa gerek vakitsiz çiçeğe boğulmuş kar beyazı açelyaları, ağaçlaşmış azman kauçuğu, bir ayartı yelpazesinde hepsi de birbirinden farklı yemyeşil yaprakları, nihayet koncalanmış menekşe güllerini kana kana içime çektim. Genç kadın bir ara durdu, başını akşam göğüne kaldırdı. Yüzü ince ve solgun, beni görmedi. Ona baktığımı ayırt etmedi. Derken menekşe güllerini yıkamaya koyuldu. Tek tek, yaprak yaprak, okşarcasına. Çiçekler, bitkiler bundan sonra küçük terasta mı duracak? Yaz boyunca henüz bilmiyorum. Çiçeklerin yaz banyosu da olabilir. Genç kadınla göz göze geleceğimi de henüz bilmiyordum. Geleceği bilmiyorsunuz. Sonra geçmişi yazarken, geçmişteki geleceği bilerek yazıyorsunuz. Komşum, Ekselcioğlu Sokağı ile Koca Mansur Sokağı'nın kesiştiği noktada, karşıki çatı katında yaza çıkardığı çiçeklerini, bitkilerini sulardı. Hepsi bu. Genç kadın elinde bahçe makası, hasta ölü yaprakları kesiyordu bazı akşamlar. Tam ölmemiş olduklarını düşünüp düşünüp üzüldüğünü hissederdim. Bana öyle geliyordu. Çok sade giyindiğini fark ettim. Yazlık dümdüz giysiler, makyajsızdı. Belki çok hafif bir makyaj. Sarıya çalar açık kumral saçları, ensesinde topuz. Her akşam üzeri genç kadın bahçesini, bahçeydi, özenle suluyor, bitkileriyle tek tek ilgileniyor. Bir iskemle atıp ama sırtını ille sokağa, yüzünü yeşile pembeye, kar beyazına vererek bir şeyler işliyordu. Belki kanaviçe, mutlaka kanaviçe olmalı. Bu saatlerde geçiyordu. Ben her gün akşam üzerlerini iple çekiyor, iş dönüşü %100, yorgun argın, gizemli çatı katı bahçesine sığınan genç kadını görebilmek umuduyla yaşıyordum. Alışkanlık mıydı? Yüreği dolduran bir coşku. Ya bu akşam çıkmazsa? Kaneviçenin yanı sıra kitaplar. Komşum bazen kaneviçe işlemek yerine kitap okuyordu. Okuduğu kitapları merak ediyordum. İskemleyi içeriye almamış. Kitap da iskemlenin üstünde duruyor. Gündüzün, komşum evde yokken, evin ruhunun içerleyeceğini aldırmadan dürbünle baktım. Eski bir aşk romanıydı, ruh gurbetinde. Sonra dayanamayıp o küçük terasındayken ve yine kitap okurken uzakları seyrediyormuş gibi yapıp dürbünü okuduğu kitaplara çeviriveriyordum. Hep eski, başka aşk romanları. Sabah yıldızı, aşkın doğuşu, sarmaşık gülleri. Yıpranmış kitaplar. İlk kez mi okuyordu? Yoksa afyon gibi, haşhaş gibi yalnızlığa iyi gelir. Sonra yine kanaviçe, goblen. Goblende de sarmaşık gülleri. Yaz sevinçle geçti. Bir akşamdı, göz göze geldik. Şimdi sonbahar. Hayatımın sonbaharını yaşıyorum. Yazdan kalma, günler seyrek. Uzaklardaki komşumu düşünüyorum, uzaklarda kaldı. Ekselcioğlu sokağındaki evden ayrılalı 11 yıl, 11 yaz geçti. Gözleri sanki yosun yeşiliydi. Geceyi bekleyelim demişti bana, hiçbir şey söylememiş olsa bile, geceyi bekleyelim. Gökyüzü yıldızlarla dolu. Benim için gökyüzünü yazın. Hayat öylesine donuk ki, yıldızlarla dolu gökyüzü yerine ölü yıldız yansıları yazıyorum ve bu hikayenin adını ölü yıldız yansıları olarak değiştiriyorum. 2005-30 Temmuz 2007. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 48.